Ayrım 10.
Acaba eski bir sevgili falan? Ama bütün eski sevgililerimin kimlerle evlendiklerini biliyorum. Elimde değil, eskiden sevdiklerime bile çok vefalıyımdır ben. Zaten topu topu 8 tane kız sevdim. Hepsi de benden sonra apar topar evlendiler. Bazen ne evlilik düşkünü kadınlar sevmişim diye içim sızlıyor. Kim bilir, belki de kızların hiç suçu yok. Belki de ben. Tanrım, neden kendimizi aynada olduğumuz gibi değil de olmak istediğimiz gibi görürüz? Sizinle konuşmak istiyor o. Yürek atışları hızlandı. Bu beni çok yoruyor. Kim bu kadın? Benimle ne konuşabilir? Neden çekip gidemiyorum? Beni tutan yalnızca merak mı? Adam gözlerini açıp tekrar yüzüme bakabildiğinde kadını daha net biçimde gördüm. Göz bebeklerinin içinde dikilmiş, tam gözlerime bakıyordu. Bu 18 milimetrelik objektifin çektiği bir fotoğraf gibi diş bükey bir görüntüydü. Saçları kısa kesilmiş, ince hatlı bir kadındı. Ağzı kımıldıyordu ama sesini duyamıyordum. Nasıl konuşabilirim onunla? Hiç dışarı çıkmıyor mu? Aa, bunu söyleyen ben miyim? 40 kez deli denen sonunda deli olduğuna inanır derler. Eyvah! Hayır, hiç dışarı çıkmaz. Zaten o yüzden içeride ya. Peki nasıl buluşacağız? Siz mi taşıyacaksınız onun düşüncelerini bana? Ah, keşke öyle olsa. Nasıl yani? Başkaları da oldu mu? Başkalarıyla mı? Şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Adam ayağa kalktı. Şimdi o ilk dinamik dikilişinden eser yoktu. Yorgun ve yaşlanmış görünüyordu. İçerideki odalardan birine yöneldi. Kısa bir süre sonra içinde gazete kesikleri olan kalınca bir dosyayla geri döndü. Bunlar 4 yıl öncesinin gazetelerindendi. İri puntolarla 5 sütuna 2 satır büyük manşet. Kadın katili mimarın idamı isteniyor. Altında yanında oturan ve artık gözlerini meditasyon gevşekliğiyle kapatmış gibi bekleyen adamın fotoğrafları. Şimdikinden çok daha genç görünüyor fotoğraflarda. Yüzünde patlayan flaşların yarattığı yorgunluk, biraz da şaşkınlık. Aceleyle öbür gazete kesiklerine baktım. Mimar Ali Fuat Ergüven, kayınpederi tarafından karısını öldürmekle suçlanıyor. Kızı Günsü Ergüven'in 3 yıllık evli olduğunu, ancak kendisinden son 5 aydır hiç haber alamadıklarını belirten emekli bankacı, damadının kızının yerini bilip bunu gizlediğini iddia etti. Bütün suçlamaları reddeden Mimar Ali Fuat Ergüven, karısının kendi isteğiyle uzun bir yolculuğa çıktığını söyledi. Polis Ergüven'i gözaltında tutuyor. Altta küçük bir fotoğrafta kısa saçlı, iri gözlü, yaramaz bakışlı genç bir kadın. Mimar Ali Fuat Ergüven'in esrarengiz biçimde kaybolan karısı çellisti. Senfoni orkestrasında çalışan talihsiz kadın, çevresinde çok sevilen bir insandı ve kayboluşu derin bir üzüntü yaratmıştır. Kaybolan müzisyen kadının yakın arkadaşı piyanist K.B., Günsu tanıdığım en canlı, hayat dolu, güzel insandı. Ona intihar edebileceği fikri bile yabancı geliyor bana. Ali Fuat'a aşıktı. Onlar ideal bir çifttiler. Ne oldu, nasıl oldu hiç anlamıyorum dedi. Piyanist K.B.'nin konuşurken ağladığı görülüyordu. Kaybolan genç kadının cesedi bulunamıyor. Mimar koca susuyor. Bu kadına ne oldu? Öldürüldü mü? İntihar mı etti? Kaçtı mı? Kimse bilmiyor. Eser perdesi sımsıkı kapalı. Kilit adam Ali Fuat Ergüven konuşmuyor. Şüpheden sanık yararlanır. Delil yetersizliğinden düşen dava, sonunda serbest bırakılan mimar koca Ali Fuat Ergüven'i kayınpederi lanetledi. Kızının katili olduğuna inandığı damadının cezasız kalmasına sert tepki veren kayınpeder güçlükle yatıştırılabildi. Gözü yaşlı kayınvalide ise, damadımı çok severdim. Onun kötü bir şey yapmış olacağına inanmıyorum. Bu işte başka bir iş var dedi. Katil zanlısı serbest. Peki bu sırrı kim çözecek? Adaletin sesi kısıldı mı? Bu adam bir katil mi? Şaşkınlıktan terlemiştim. Tuhaf doğrusu. Şaşkınlıktan terlendiğini hiç bilmezdim. Başımı kaldırıp Ali Fuat Ergüven'e baktım. Yuttuğu kuzuyu hazmetmeye çalışan bir boğa yılanına benzemiyordu. Ne de Kıbrıslı kadın düşmanı, heykelci Pygmalion'dı. O daha çok midesi ağrıyan bir migrenlinin tansiyonu yükselmiş halini andırıyordu. Bakışlarımın tenine değmesiyle irkildi. gözlerini açıp benim varlığımı anımsadı. Sonra gözlerini benden kaçırarak usulca konuştu. Şimdiye dek benden başka kimseyle konuşmamıştı. İlk kez bir başkasıyla. Ah tabii, siz başkası sayılmazsınız. Siz Bertan'sınız. Daha fazla dayanamadım ve bas bas bağırmaya başladım. Yeter artık. Ben Bertan Mertan değilim. İçinizdeki kadını da tanımıyorum. Allah kahretsin. Burada ne işim var onu da bilmiyorum. Bıktım bu deli sırvalarından. Bir lokma bile istemiyorum. Ben yalnızca günlük yaşamın tek düzeliğine katlanamayan sıradan bir adamım. Bütün bunlar çok karmaşık geliyor bana ve artık ilgilenmiyorum. Anlıyor musunuz? İlgilenmiyorum. Öfkelenince çirkinleşirim. Kalkıp en çirkin adımlarla kapıya yöneldim. Kapıyı vurup çıkacaktım. Ebediyen. Ama çıkamadım. Mantoluğun üzerinde eski şapkamla şemsiyemi gördüm. Gerçekte eşyalarımı bir görüşte tanıyan birisi değilimdir. Ama bu ikisi oldukça özel iki parça oldukları için tanımamam olanaksızdı. Şapkamı New York'ta bir elden düşme giysi dükkanından almıştım. Satıcı bu şapkanın Bob Dylan'a ait olduğu konusunda ısrarlıydı. Benim için pek fark etmiyordu. Çünkü şapkayı çok sevmiştim. Gizli gizli gurur duyduğumu pek gizleyemem doğrusu. Siyah yünlü kumaştan geniş bir şapkaydı bu. İlk zamanlar bu şapkayla İstanbul sokaklarında dolaşıyordum. Ama kimsenin değil de köylülerin benimle dalga geçmesine çok incindim ve şapkamı giyemez oldum. Şemsiyemi de Amsterdam'da bir bit pazarından almıştım. Sapı setef kalkmalı, eski bir parçaydı. Sonra sık sık ev taşımaları, yolculuklar derken önce az kullanılanlar, ardından da kayboldukları pek farkına varılmayan eşyalar listesine dahil olmuşlardı. Peki bunların burada ne işleri vardı? Birileri bulup satışa mı çıkartmıştı? Doğrusu pek anlayamadım. Bazı özel eşyaların dokusunda sizin teninize yanıt veren titreşimleri vardır. Uzanıp dokundum. Evet, bunlar benimdi. Size şemsiyenizde şapkanız. Nereden buldunuz onları? Karıma bırakmışsınız ya. Reenkarnasyona inanmıyorum. Ama hadi inandım desem bile eşyalarımın daha eskimesi gerekmez mi? Onunla nasıl buluşabilirim? Güç olan da bu ya. İçime girerken bir daha çıkmamak üzere karar vermişti. Bu tıpkı bir kadının histerektomi kararı gibi geri dönüşsüz bir karardı. Yumurtalıklarını ve rahmini aldırtan kadın bir daha asla fikrini değiştiremez. Yani o dışarı çıkmayacağına göre ben mi? Yok artık, Nifi'nin nisi. Size ait başka şeyler daha var burada. Olur vallahi, artık her şey olur bu gece. Radyo kontrolü bir mekanik aygıt gibi takip ettim Ali Fuat'ı. Arkada küçük bir çalışma odasına girdik. Yazı masasının çekmecelerinden büyük, sarı bir zarf çıkartıp bana uzattı. Zarfın içi mektuplarla doluydu. Başkasına ait mektuplara dokunmak bile canımı yakar benim. Ama bunlar sizin yazdıklarınız. Günsu'yla ben evlenmeden önceki yazışmalarınızdan. Aa, bunlar benim el yazmalarım. Bu kadar da fazla, çok fazla. Karınızla buluşmayı kabul ediyorum. Ne yani, sanki siz olsanız farklı mı davranacaktınız? Yalnız bir şartla. Ben tekrar dışarı çıkmak istiyorum. Kesinlikle. Sabaha karşı Ali Fuat'ın dev bir huni gibi açılan gözyaşı deliğinden içeri girdim. Onun bu sırada çok acı çektiğini biliyordum. Kendi kendime ağır geldiğim olurken içimde iki kişi daha taşımak benim başarabileceğim bir iş değil. Ama Ali Fuat Ergüven'in farklı ve güçlü birisi olduğunun çoktan ayrımındaydım. Gözyaşı deliği doğrudan burun ve ağza açılıyordu. Sonra nefes borusundan akciğerlere geldim. Ali Fuat sigara içmediği için burası tertemizdi. Bronşların labirent gibi yollarından hızla kayarak kan damarlarından birine girdim. Her şey öyle çabuk olup bitiyor, öyle akıl almaz biçimde yönleniyordu ki şaşırmayı ve düşünmeyi bir kenara koymak zorunda kalmıştım. Bu besbelli delirmemem için oluşan otomatik bir savunma sistemiydi. Bu arada nedense Gülsu Ergüven'le hep yürekte buluşacağımıza dair bir beklenti oluşmuştu içimde. Yanılmışım. Beni hiç de romantik olmayan bir yerde bekliyordu. Birden elimden çekildiğini hissettim ve heyecanlandım. Bu Gülsu Ergüven'di. Başka kim olabilir ki? Her erkeğin içinde yalnızca tek bir kadının saltanatına yer olduğunu ancak erkekler bilir. Burası gevşek yün yumakları gibi pembemsi bulutların dekore ettiği sağlıklı bir böbrekti. Önce hiç konuşmadan yan yana oturduk. Heyecandan başımı çevirip bakamıyordum bile. Biraz çekingenimdir ben. Dikkat edince genç kadının kocasının daha önce içtiği kamperi portakalı yudumladığını fark ettim. Bu nasıl bir düş böyle? Kimsiniz siz ve burada ne yapıyorsunuz? Ya da neden birisi çıkıp da bana delirdiğimi söylemiyor? Çünkü kendiniz bile bütün bu olanların gerçek olabileceğine kısacık da olsa inanmak istiyorsunuz. Veya kimilerinin düşleri kimilerinin gerçeğidir. Sesi tanıdık mıydı? Çıkartamadım ama sevdim. Net, güvenli ve alımlı. Biraz cesaret toplayıp başımı çevirdim. Ama çevirmemle çarpılmışa döndüm. Kadın çırılçıplaktı. Utandım. Utangaç biriyim ben. Utanmak merakla beslenince ne heyecanlıdır. Burada giyinmek gereksiz de. Sesine biraz çekingenlik sinmişti şimdi. O, yani kocanız bizi duyuyor mu? İsterse evet, ama duymak istemiyorum. Biraz önce uyku ilacı aldı. Birazdan uyuyacak ve bizim konuşmalarımız abartılı cümleler, bölük pörçük görüntüler olarak girecek rüyasına. Zavallı Freud'un kemikleri sızlıyor olmalı şimdi. Bana anlatacaksınız değil mi? Her şeyi, hepsini başından başlayarak tek tek. Bilmiyor musunuz sanki? Biliyor muyum acaba? Diğer hikayeler gibi bütün hikayelerin birbirinin aynı ve hiç benzemezi olduğu denli hem de. Bir kadın ve bir erkek, bir aşk, tutku ve cinsellik. Çok heyecanlı, özgün, hiç bitmeyecek sanılan. Aynı zamanda sahiplenme, kıskanma ve zamanın gelişmiş görev bilinciyle çabucak üstünü örttüğü ayrıntılar, heyecanlar. Kafam karışmıştı. Söylediklerini düşünmem gerekiyordu. Evlendiniz ama. Neden böyle dediğimi anlayamadım. Zaten söylediklerimiz, söylemeyi düşündüklerimizin tam tersi değil midir çoğu kez? Ah tabii. Sesinde acımsı bir gülüş vardı. Evliliğe karşı olmalısınız. Şey, ben de evliyim. Genç kadın kısacık bir kahkaha attı. İlahi, elbette öyle olacaksınız. Evliliğe karşı olanlar hep evliler değil mi ki? Öyle mi sahi? Bakın benim göstermek istediğim bir erkekle bir kadının beraberliğinin zaman karşısındaki durumu. Bunun biçimi bana pek önemli gelmiyor artık. Birden deprem oldu, her yan sallandı. Düşmemek için birbirimize tutunduk. Korkmayın, Ali Fuat öksürüyor. Ona tutunduğunda teninin zarif bir dokusu olduğunu hissettim. Hani kendi teninizle uyuşan tenlerde yakalanan büyülü doku. O zaman biraz cesaretlenip başımı çevirdim. Gördüğüm oldukça hoş bir kadındı. Bacakları ve ayakları nefisti. Göğüsleri biraz ufaktı. İnce, uzun bir boynu vardı. Karım geldi aklıma. Onun dolgun taze memeleri ve güzel yüzü. Şimdi evde heyecanla beni bekliyor olmalıydı. Hiç tanımadığım bir adamın içinde, hiç tanımadığım çırılçıplak bir kadınla geceyi geçirdiğimi bilse, korkudan ağlardı herhalde. Acaba ilk evlilikler ille de bizi pek iyi anlamaması için seçilen, iyi niyetli ama yetersiz eşlerle mi yapılır hep? Dünyanın en özel, en görkemli ve uyumlu aşkıydı bizimkisi de. Ali Fuat'ın da benim de ikinci evliliğimiz. Sesi ağırlaştı, temposu düştü. Kederli değil ama yorgundu sanki. Zaman zaman onu sahiplendiğimi, kıskandığımı, hatta her an birlikte olmak istediğimi fark ettiğimde yalnızca 3 yıllık evliydik. Tıpkı diğer kadınlar gibiydim. Tıpkı öbür ilişkiler gibi olmuştu bizimkisi de. Fazla bitişik, gizli bağımlı ve bu yüzden boğulmaya mahkum. Nefes almanızı kendiniz önlersiniz. Boğulmanızın adına intihar denir. Gök gürültüsü duydum. Yağmur mu yağacak? Sanki Kubrick, Kunik ya da Spielberg'in filmlerinin birindeki özel ses efekti duyduğum. Ve Meşe ile Selvi birbirinin gölgesi altında yetişemez. Korkmayın, Ali Fuat bu. Uyumadan önce şiir okur. Daha uyumadı mı o? Çok yakın. İç organlarının ritmi düştü. Zavallı adamcağız benim varlığımdan sıkılıyor olmalı. Ne işin var adamın içinde? Üstelik karısının yanında. Ben gitsem artık. Çok rahatsız ettim sizleri. Hayır hayır, biraz daha kalın. Lütfen, size anlatabilirim. Neden bana? Kim bu Bertan? Ah evet, açıklayacağım. Bu biraz güç olacak ama en çıplak şekliyle anlatacağım size. Bakın, bütün kadınların özlem duyduğu bir erkek vardır. Adı Bertan'dır. Bilmem böyle bir kavrama yabancı mısınız? Herhalde erkeklerin de böylesi düşleri vardır kadınlardan yana. Ama adının ne olduğunu bilmiyorum. Benim Bertan'ımın nedensiz olduğunuza gelince, bunun yanıtı hayatınızda hiç kahveye gitmemişken, neden bu gece bizim hikayemizin anlatıldığı kahveye gittiğinizle aynı kutuda gizlidi? Üstelik bu öyküye inanan ilk kişi de sizsiniz. Ne yani, bu bir oyun, bir sınav mıydı? Sınanan bir aptal mıydım ben? Kullanılmış bir ciklet gibi hissettim kendimi. Üzerimde diş izleri, tükürük artıkları. Birden elimi tutan sıcacık eliyle erkildim. Sıcacıktı. Bense buz gibiydim. Galiba biraz heyecanlandım. Lütfen yanlış anlamayın. Sizi önemsiyorum. Ama söyler misiniz? Her şeyin bir nedeni olduğunu düşünmek insanın en çok kendi kendini hırpalaması anlamına gelmiyor mu? Yani araştırmadan, sorgulamadan kabullenmeyi mi öneriyorsunuz? Öyle de değil. Mutlak kavuşmazlık, rastlantılar, şanssızlıklar. Yine gök gürler gibi bir ses. İnsanların yakınlığında gizemli bir çizgi var. Bu çizgiyi aşamaz, tutku ve ölesiye sevmek. Artık Ali Fuat'a ve uyumadan şiir okuma alışkanlığına ben de alışmıştım. Uyku ilacı bile onu uyutmadıktan sonra... Peki şemsiyemle şapkamı da bu kaderci felsefenizle mi açıklayacaksınız? Aynı zevkleri ve düşünceleri paylaşmak dünyadaki birkaç sihirden biri değil midir? Ya mektuplarım, el yazım? Benim Bertan'ım olduğunuza göre el yazınızda tıpatıp benzeyecekti elbet. Aşk mektupları bahar yağmurları kadar birbirine benzer. Bilmez misiniz? Sustum. Kafam iyice karışmıştı. Kim bilir, belki de bundan böyle yaşantımın sonuna dek çözmeye çalışacağım bir bulmaca konmuştu önüme. Hem de karşı konulmaz bir ambalaj içinde. Onun içinde yaşama fikri sizin olmalı. Bu daha çok ortak bir karar ama benim fikrimdi. Biz belki de aşklarını zamana ve güncelliğe karşı koruyabilen ilk ve tek çiftiz. Evin dışındaki dünya. Sabahın ilk saatlerinde henüz sokaklar omuz omuza dolmadan evime dönerken yaşadığım tuhaf gecenin yorgunluğu hücrelerime dek işlemişti. Eve vardığımda soğumamış bir ölünün henüz farkına varılmamış yokluğunda oluşan yapay bir soğukkanlık içindeydim. Kapıyı açtım, antrenin ışığını yaktım. Yanımda getirdiğim şapkamla şemsiyemi mantoluğa astım. Ayaklarımın ucuna basarak yatak odasına yöneldim. Pencerelerdeki panjurlar kapalı olduğundan oda sifiri karanlıktı. Karımı uyandırmamaya özen göstererek soyundum, usulca yatağa girdim. Olup biteni ona anlatamazdım kuşkusuz. Hayır, onun aptal olduğunu düşünmüyorum. Aksine, pratik zekasına, engin hoşgörüsüne kolaylıkla narsist olacakken, kollarını diğer güzelliklere açışındaki irade gücüne hayranım. Ona karşı çok bencil davrandığımın da farkındayım. Zaman zaman olayları benim gibi algılamıyor, kendini benim seçtiğim yollardan ifade edemiyor diye onu hırpaladığımda, ne yazık ki ayrımındayım, bu kadar haksızlık da fazla. Kendimi ne sanıyorum ben? Hayır, aklımı başıma toplamalıyım, şu kendimi beğenmişliği bir kenara atıp kızın hakkını yememeliyim. Hem madem küçümsüyorum, neden birlikteyim? Eğer birlikte olmayı seçiyorsam, neden onu anlamaya çalışmıyorum? Yoksa şu tuhaf kadın Günsü Ergüven. Hayır, onu ben seçmedim. Mükemmeli arayan da kendisi. Tuhaf bir kadın o. Yine de çok ilginç. Sonun başlangıcı. Uzanıp karımın uyuyan ılık, güzel bedenine dokunmak istedim. Uykudaki sevgilinin çağıran nefesi nasıl da karşı konulmazdır? Ama yoktu. Karım yoktu. Seslendim, yatağı karış karış aradım. Işığı yakmayı akıl edebildim sonunda. Ama karım yalnızca yatakta değil, evde yoktu. Beni terk edeceğini hiç düşünmemiştim şimdiye kadar. Bana aşık, bağlı ve hayrandı. İnanılmaz bir acı çöktü içime. Yatağa çırılçıplak oturdum ve öylece kala kaldım. Külçe gibi. Nereye gitmiş olabilir? Ne zaman, nasıl? Bütün eşyalarını da evde bırakmıştı. Gürsü Ergüven'in söyledikleri geldi aklıma. Bu içimdeki acıyı iyice büyüttü. Katlanılmaz kıldı. Önce göğsüm, giderek karnım. Midemde sanki ağır bir taş vardı. Yatağa uzandım. Acıyla kıvranırken komodinin üzerinde karımın el yazısıyla yazılmış bir not gördüm. Acıyı falan unutup fırladım yataktan. Sevgilim, seni terk etmiyorum. Aksine, dehşet içinde ellerimi karnımda ağrıyan yere koydum ve öylece kala kaldım. Moda, İstanbul. Kitabın sonu.